Ayrım 41, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 440. O gün günlerden cumartesiydi. Dışarıda bahar bütün haşmetiyle hüküm sürmekteydi. Ağaçlar pes pembe, beyaz çiçeklerle donanmış, kışın duru, sakin halinden sonra baharın tatlı, kendine has ahengiyle ortalık birden şenliğini vermişti. Kliniğin beyaz geniş merdivenlerinden bir elinde valiz, diğer elinde pardösü olduğu halde temiz ve son derece zevkli giyinmiş, uzun boylu bir genç heyecanla çıkmaktaydı. İkinci kata gelince sağdaki geniş koridora dönüp adeta uçarcasına en dipteki kapıya doğru yürümeye başladı. Nihayet ulaşmak istediği kapının önündeydi işte. Kapıyı vurdu ve girdi içeriye. Masanın başında önündeki işlerle meşgul olan Doktor Nazım onu görünce yerinden kalkarak hayret ve sevinçle kollarını açtı. "Oo Nusretciğim, neredesin yavrum? Bir haftadır gözlerim yollarda kaldı. O ne öyle elindeki valiz canım? Yoksa..." Nusret valizini yere bırakarak neşeli ve saygılı bir şekilde Doktor Nazım'ın elini öptü ve "Sorma abi, izah edeceğim," dedi. "Şaşırmaca yok ama. Terhis oldum ben." "Yok canım, nasıl olur? Hani daha bir ayın vardı." "Öyle abi, ama biliyorsun bütün yedek subaylığım müddetince hakkım olan izinlerimi hiç kullanmamıştım ben. Bunun için iznimi de hesaba katarak bir ay evvel terhis oldum. Nasıl, memnun olmadın mı yoksa?" "O da ne demek, memnun olmaz olur muyum hiç? Hem de nasıl memnun olmak? Eh, o halde geçmiş olsun. Söyle bakalım, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" "Şimdilik hiçbir düşüncem yok. Yalnız babamdan dün aldığım mektupla sakın terhis olur olmaz etraflıca düşünmeden bir işe kalkışma. Hastanede de kalacak olsan, muayenehanede açmaya kalkacak olsan, Nazım abinle istişare etmeden, onun fikrini almadan hareket edesin. Hakkımı helal etmem sana," diyor. Doktor Nazım'ın gözleri dolmuştu birden. "Bana göstermiş olduğu teveccühten dolayı değil, şunu samimiyetle söyleyeyim ki oğlum, senin baban gibi müstesna yaratılışlı bir ikinci insana rastlamadım bunca yıllık ömrümde ben. Beni cemiyete imanlı, yüksek ahlaklı, vatana ve millete faydalı bir insan olarak yetiştirmek için hayatta tek başına sarf etmiş olduğu gayret ve fedakarlıkların büyüklüğü ifadeye sığmaz. Onun üzerimdeki hakkını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum Nazım abicim. Düşün, annem öldüğünden bu yana küçücük yaşımdan beri benim hem annem hem babam o oldu. Kendisini defalarca evlendirmek istedikleri halde annemin vefatından sonra hiç kimseyle evlenmeyi kabul etmedi. Bana öyle geliyor ki Nazım abi, babam annemi büyük bir aşkla seviyordu da onun için o ölünce hayatı boyunca bir başka kadınla evlenmedi. Siz ne dersiniz, doğru değil mi tahminim?" "Değil yavrum, mesele hiç senin bildiğin gibi değil." Doktor Nazım gözlerini ta uzaklara, derinlere daldırarak sözlerine devam etti. "Artık koca delikanlısın, üstelik bir doktorsun. Yani münevver bir insansın Nusretciğim. O halde bilmende bir mahsur yok sayılır. Dinle bak yavrum. Baban rahmetli annenle bir aşk izdivacı yapmıştı. Evlilikleri müddetince de kalbinde ona karşı bir aşk, bir sevgi duymadı. Duymasına da imkan yoktu. Çünkü baban bir başka kadını seviyordu Nusret'cim." Nusret'in gözleri hayretle açıldı. "Nasıl? Bir başka kadın mı?" "Evet yavrum. Annene karşı daima büyük bir saygı ve takdir hissi besledi. Fakat kalbini veremedi ona. Çünkü dediğim gibi kalbi bir başkasına aitti." "Peki bu kadın kimdi, biliyor musunuz? Babam niçin onunla, yani sevdiği kadınla değil de annemle evlenmiş?" "İşin bu taraflarını bilmiyorum oğlum. Kadının kimliğini de bilmiyorum. Yalnız babanın bir kadını ümitsiz ve çılgınca bir aşkla sevdiğini biliyorum, o kadar. Bunu da bizim Şükran'dan öğrendim. Rahmetli annenle bizim hanım çok iyi görüşürlerdi. Bir dertleşme esnasında babanın kalben bir başkasına bağlı olduğunu annen söylemiş Şükran'a. Ben babanın ağzını bu hususta kaç kere aramak istediysem hiçbirinde onun ağzından bir laf almak mümkün olmadı." Nusret dalgınlaşmıştı. "Ya demek öyle abi," dedi. "Şimdi anlıyorum babamın böyle hep üzüntülü görünüşünün ve bütün ısrarlara rağmen tekrar evlenmek istemeyişinin sebebini. Zavallı babacığım." Doktor Nazım gülerek lafı değiştirmek istedi. "Yok delikanlı, babanın öyle zavallı denilecek tarafı yok. O bugün dünyanın en mesut, en bahtiyar insanı sayılır. Senin gibi bir evlada sahip olmak dünyanın bütün hazinelerine ve bütün kadınlarına bedeldir. Teveccüh gösteriyorsun Nazım abi. Fakat yanıldığın bir yer var. O da sevilen, hele böylesine derin bir aşkla sevilen bir kadının yerini hayatta hiçbir maddi değer ve hiçbir kimse tutamaz." Doktor Nazım manalı manalı Nusret'in gözlerine baktı ve Ne o küçük bey? Aşk ve sevgi hakkında adeta derin bir ihtisasın varmış gibi konuşuyorsun. Yoksa? Suizanda bulunuyorsun abi. Bilirsin hayatım müddetince kadın ve kızlardan ateşten sakınır gibi kaçan bir insanım ben. Baban da öyleydi oğlum, baban da öyleydi. Fakültede etrafında fır dolanıp kendisine kur yapan bir sürü kız olduğu halde bir tekine yüz vermezdi. Ama sonra ne oldu? Sevdi. Hem de nasıl? Erişilmesi zor, pek zor ulvi ve yüce bir sevgiyle hayatı müddetince sevdi. Bunun için öyle büyük konuşma. Doktor Nazım elini Nusret'in omzuna dostça koyarak mevzu değiştirdi. Her şey bir yana, söyle bakalım şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hareket tarzım söylediğim gibi sizin kıymetli tavsiyelerinize bağlı abi. Ancak şayet münasip görürseniz herhangi bir karara varmazdan önce bir müddet burada sizin yanınızda kalmak istiyorum. Bu benim için hem bir istirahat hem de kısa da olsa staj devresi olmuş olur. Bilmem nasıl karşılarsınız. Çok iyi olur derim yavrucuğum. Biliyor musun sen söylemeseydin bunu ben teklif edecektim sana. Sanki zihnimden geçenleri okudun. O halde anlaştık değil mi abi? Çok teşekkür ederim. Nusret bir an durdu, halinden bir şey sormak istediği fakat çekindiği anlaşılıyordu. Nihayet çekingen bir tavırla, şeyi soracaktım abi, hani geçen akşam birlikte muayeneye gittiğimiz, ertesi günde kliniğe yatırdığımız anne kız hala burada mı? Doktor Nazım birden her şeyi anlamıştı. Nusret'in valizini kaptığı gibi buraya koşuşunun bir müddet klinikte yanında kalmak ve çalışmak isteyişinin gerçek sebebini. Fakat anladığını Nusret'e belli etmedi. Cevap verirken sesi son derece sakindi. ''Evet, evet, Feyza Hanım'la kızı Hilal'i soruyorsun değil mi?'' dedi. ''Buradalar hala Nusret'ciğim. Yatalı bir hafta oldu ama kadıncağızın durumu çok ağır.'' Hem biliyor musun, gelişin çok iyi oldu. Benim bu sıralarda işlerim bir hayli fazla. Bunun için bu anne kızla sen meşgul olursun. Bu insanlar cidden en büyük takdire ve hürmete layık kimseler oğlum. Hani bu zamanda İslam'ın böylesine şuurlu bir şekilde yaşayan kadın ve kızlara ender rastlanır. Hatta rastlanmaz desem yeridir. Ne annesi ne de kızını bugüne kadar ne ben ne de bir başkası olsun örtüsüz gördük. O ne muhafaza, o ne koruma. O ne yüksek iman, inan hayret ediyorum Nusret. Nusret, Doktor Nazım'ın anlattıklarını büyük bir dikkatle dinliyordu. Bunu daha ilk görüşümde ben de fark etmiştim abi dedi. Hatırlıyor musun, o gece kız benden evvel içeriye koşmuş ve annesinin açık başını tülbentle örtmüştü. Herhalde imanlı, muhafazakar bir soydan geliyorlar. Yok Nusret'ciğim, hiç zannettiğin gibi değil. Önceleri ben de senin gibi düşünmüştüm. Ama sonradan yanıldığımı anladım. Hilal Hanım bizim hemşire hanımlardan biriyle çok iyi anlaşıyor. Hayat hikayelerini ona anlatmış. Hilal'in annesi yani Feyza Hanım çok asri bir ailenin kızıymış. Bütün genç kızlığı çaylarda, kokteyl partilerinde, balolarda ve plajlarda geçmiş. Bu defa daha lüks ve debdebeli bir hayat içinde bulmuş kendini. Hilal işte bu evlilikten dünyaya gelmiş. Fakat bir müddet sonra Feyza Hanım'da büyük bir değişiklik meydana gelmeye başlamış. Bir yandan yaşlı dadısının telkinatı, diğer taraftan merak sardığı dini eserler sayesinde gerçek hakikati anlamış ve yaşadığı hayattan ikrah etmiş. Ne var ki Feyza Hanım'ın hidayetinden sonra 5 vakit namaz kılışı ve örtünmek isteyişi imansız bir adam olan kocasını küplere bindirmiş. Bir gece büyük bir topluluk içinde kadıncağızı sille tekme feci şekilde döverek sokağa atmış. Kısa bir müddet sonra da karşılıklı boşanma talepleri üzerine bir celsede boşanmışlar. Nusret iyice duygulanmıştı. Merakla, tabii kadın babasının evine dönmüştür değil mi? Öyle almasına öyle ama evladım gel gör ki takdiri ilahi. Kadıncağız baba ocağına dönmüş ama bu sıcak ocağın içi bomboş. Ne ana var, ne baba var, ne kardeş. Hepsi de trafik kazasında ölmüşler. Feyza Hanım'a yalnız biricik kızı ve yaşlı dadısıyla birlikte başlarını sokacakları bir ev kalmış. Peki bakacak başka kimseleri yok muymuş? Geçimlerini nereden temin etmişler? Allah'tan başka güvenecek ve tutunacak kimseleri yokmuş evladım. Kadın mahkemede kocasının vermek istediği nafakayı dahi ben çocuğuma haram lokma yedirmem diyerek reddetmiş. Ne asalet değil mi? Geçimlerine gelince aç duracak değiller ya, o şımartılmış bütün hayatı müddetince lükse ve rahata alıştırılmış Feyza Hanım düşmüş çarşı yollarına ve evinde çarşıya mal dikerek yıllar yılı namusuyla para kazanıp ev geçindirmiş. Bu birkaç senedir de çarşı işini bırakıp evde terziliğe başlamış. Anlayacağın tam bir hayat dramı oğlum. Cidden öyle abi. Peki kızını yani Hilal Hanım'ı okutabilmiş mi? Kızın halinden derin bir kültüre sahip olduğu anlaşılıyor da. Kendilerini tanıdığım şu bir hafta zarfında benim de kanaatim aynı oldu Nusret. Hilal hakikaten derin bir kültüre sahip, kıymetli bir kız. Ne var ki ilkokuldan sonra annesi okula göndermemiş. Kızını tam bir İslam ahlakıyla yetiştirmek isteyen Feyza Hanım, onu ileride kendisi gibi zorluk ve ızdırap çekmemesi için daha küçük yaşta İslami kıyafete alıştırmak düşüncesiyle ilkokula bile başörtülü olarak göndermiş. Fakat küçük kız başörtüyü yalnız okul dışında sokakta taktığı, okul içinde örtmediği halde şu bizim malum sözde ilerici öğretmenlerden bazıları ve aynı zihniyetteki okul müdürü kızcağıza kan kusturmuşlar adeta. 5. sınıfta ayrı ayrı okullarda 2 sene anne kızın bu örtü meselesinden çekmedikleri kalmamış. Neticede Hilal ilkokulu iftarla bitirmiş ama o okulu bitirinceye kadar annesi de sinir sahibi, hastalık sahibi olmuş. Sonra anne kız kafa kafaya verip düşünmüşler ve karar vermişler. Hilal ortaokula gitmeyecek, evde çalışarak ortaokul imtihanlarını dışarıdan verip diploma alacak. Feyza Hanım lise mezunu olduğu ve çok kuvvetli İngilizce bildiği için bu hususta kızına büyük yardımı dokunmuş. Nihayet geçen sene Hilal ortaokul imtihanlarının tamamını vererek pek iyi dereceyle ortaokul diplomasını almış. Genç kız şimdi de harıl harıl çalışıp lise imtihanına hazırlanmaktaymış. Yegane gayesi ileride imanlı bir kadın doktor olmakmış. Nusret doktor Nazım'ı dinlerken çok derinlere dalmıştı. Onun bu halini fark eden doktor babacan bir tavırla tekrar elini bu imanlı gencin omzuna koydu ve oldukça manalı ''Ne o küçük bey, pek uzaklara daldınız, yoksa deminden beri boşa mı konuştuk?'' dedi. Nusret mahcup olmuştu. ''Yok abi ne münasebet, bütün anlattıklarını dikkatle dinledim. Derinlere dalışım hayretimin büyüklüğünden olsa gerek. Bravo doğrusu. Bu zamanda bahusuz şu bozuk cemiyet içinde böylesine fazile sembolü kızların bulunacağına inanamıyorum bir türlü.'' Doktor Nazım dudağın ucuyla gülümseyerek Nusret'in gözlerine baktı. ''Üstelik huri kızları kadar da saf ve güzel değil mi?'' Nusret aniden bir kız gibi kızardı. Elinde olmadan başını önüne eğdi ve sadece ''Bilmem abi'' dedi. ''Dikkat etmedim.'' Halbuki Doktor Nazım daha o ilk geceden Nusret'in kızı görünce bir tuhaf olduğunu ve onun güzelliği karşısında ne büyük bir heyecan duyduğunu görmüş ve bu iki imanlı ve birbirinden güzel genci o geceden birbirine yakıştırmıştı. Yerinden kalkıp tekrar yazıhanesine geçerken ''Şimdi senin istirahate ihtiyacın vardır değil mi delikanlı? Şöyle bir soyunup dökünüp güzel bir duş alıver de sonra yine görüşürüz seninle'' diyerek yan taraftaki zile bastı. Kapıyı açan orta yaşlı hemşireye ''Münevver Hanım'' dedi. ''Delikanlı yeni doktorlarımızdan olup benim çok yakınımdır. Kendisi bir müddet için klinikte vazife alacak ve bu müddet zarfında bizim misafirimiz olacak.'' Hemşire hanım gün görmüş bir kadına benziyordu. Makyajsız, sade yüzü ve mazbut giyinişiyle iyi bir aile kadını olduğu anlaşılıyordu. Nusret'e bakarak hafifçe tebessüm etti. ''Memnun oldum efendim, kliniğimize şeref verdiniz.'' dedi. Sonra tekrar Doktor Nazım'a dönerek sordu. ''Emirleriniz efendim?'' ''Estağfurullah Münevver Hanım, sizden ricam misafirimize alt katta bahçeye bakan güzel bir oda hazırlamanızdır.'' ''Derhal efendim, yarım saate kalmaz odayı hazırlatırım, şimdilik müsaadenizle.'' Hemşire tam kapıyı kapayacaktı ki Doktor Nazım ''Bir dakika Münevver Hanım'' dedi. ''27 numaralı odadaki hastanın son durumunu soracaktım. Nasıl, vurulan iğne tesir etti mi biraz?'' ''Feyza Hanım mı efendim? İğne oldukça tesir etmişti. Bir müddet rahat uyudu. Ancak şimdi yine ızdırabı şiddetlendi. Birden ateşi yükseldi yeniden. Mütemadiyen sayıklıyor.'' ''Yok canım, Allah Allah. Peki Hilal Hanım ne yapıyor?'' ''Yavrucak annesinin başucunda gece gündüz içli içli yaş döküyor. Fakat bu gidişle onun durumu annesininkinden de feda olacak gibi. Doktor Bey, birkaç gündür biraz bir şeyler yemeye başlamıştı fakat bugün ağzına bir lokma bir şey koymadı. Hep öyle bildiğiniz gibi elinde Kur'an'ı, gözü hiçbir şeyi görmüyor.'' Doktor Nazım düşünceli ve üzgün başını önündeki kağıtlara eğdi ve ''Teşekkür ederim Münevver Hanım, gidebilirsiniz.'' dedi. Hemşire büyük bir saygıyla geri çekilip dışarı çıkınca başını kaldırıp Nusret'e baktı. ''İstersen birlikte inip bakalım hastanın durumuna, ne dersin?'' Sanki bu sözü bekliyormuş gibi Nusret'in yerinden kalkıp kapıya doğru yürümesi bir oldu. Yürürken ''Evet evet abi'' diyordu, ''gidip bir bakalım kadıncağıza.'' Doktor Nazım 27 numaralı odanın kapısını vurup kulbu çevirdi. İçeriye girdiklerinde Hilal, annesinin başucuna çektiği bir koltukta ayaklarını yukarı toplamış olduğu halde Kur'an okumaktaydı. Karşısından birden Doktor Nazım'ı ve Nusret'i görünce çok hafif bir sesle ''Sadakallahu azim'' diyerek Kur'an'ı kapadı ve yerinden doğrulup terliklerini giydi. buyurun efendim hoş geldiniz derken bir yandan da mendiliyle gözyaşlarından ıslanan yanaklarını kurulamaya çalışmaktaydı. Üzerinde küçük çiçekli uzun bir basma sabahlık vardı. Başına insanın içine ferahlık veren bembeyaz, bahar gibi kenarları oyalı bir namaz örtüsü takmıştı. Nusret gayri ihtiyarı içinden Nazım abinin söylediği gibi bir melek kadar saf ve güzel diye geçirdi. Doktor Nazım kapıyı kapatırken genç kıza rahatsız olmayın yavrucuğum. Sonra yüzünü dönüp onunla karşı karşıya gelince hayretle "Oo, siz yine ağlamışsınız" dedi. "Oldu mu ya bu? Hani bana söz vermiştiniz artık ağlamayacağınıza?" Hilal saygıyla yana çekilmiş, yaş kirpiklerini yere eğmişti. Onun cevap vermediğini gören Doktor Nazım birden hatırına gelmiş gibi "Ha, az kalsın unutuyordum söylemeyi" dedi. Sonra Nusret'i işaretle "Hatırladınız bu delikanlıyı değil mi?" diye sordu. Hilal bir an gözlerini kaldırıp Nusret'e baktı. Sonra kıpkırmızı olarak utançla başını tekrar önüne eğdi ve hafif çekingen bir sesle "Hatırladım doktor bey" dedi. "O gece sizinle beraber gelen abi" dedi. Genç kız yavru bir ceylan gibi ürkek ve çekingendi. Nusret de aslında neşeli bir mizaca sahip olduğu halde genç kızın karşısında bir çocuk gibi çekingen olmuştu. Doktor Nazım onların bu halini fark etmekle beraber gayet tabii bir halle sözlerine devam etti. "Bilmem bahsetmiş miydim, kendisi doktordur. Yedek subaylığını vaktinden bir ay evvel bitirip yanıma geldi. Bir müddet burada kalacak ve benim işlerimin çokluğu dolayısıyla annenizle yakından o ilgilenecek." Sonra yüzü duvara doğru dönük olan Feyza'yı işaretle sordu. "Nasıl? Durumunda hiçbir fark yok mu?" "Yok efendim, biraz evvel çok ızdırabı vardı. Şimdi nispeten daha iyi. 10 dakika önce hemşire hanım ateş düşürücü bir iğne yaptı. Ama yine de sık sık sayıklıyor." Doktor Nazım Feyza'nın yatağına doğru yürüdü. Feyza'nın başı her zamanki gibi bembeyaz bir tülbentle örtülüydü. Gözleri kapalıydı. Yüzünde insanı huşu içinde bırakan uhrevi bir mana, bir nur vardı. Kıpırdayan dudaklarının arasından hafifçe bir şeyle sayıkladığı belliydi. Doktor Nazım kulağını yavaşça Feyza'nın ağzına doğru yaklaştırdı. Bir an dinledi. Sonra acele etmesini işaret ederek eliyle Nusret'i çağırdı. Nusret de yatağa yaklaşıp yatmakta olan Feyza'nın üzerine doğru eğildi. O da Doktor Nazım gibi kulağını Feyza'nın ağzına yaklaştırdı. Bir müddet dinledi. Feyza kesik kesik konuşuyordu. "La ilahe illallah. Hilal, Hilal'im, yavrum benim. Sakın, sakın sevme hiç kimseyi. Sevme sakın. Güvenme kimseye. Yok, hayır, hayır. O avukat sana göre değil, seni güzelliğin için istiyor. Hayır yavrum, sakın Hilal'im." Sonra her ikisi de doğruldu. Bir an iki erkeğin bakışları karşılaştı. İkisi de bir tuhaf olmuştu. Bu asil kadına karşı duymuş oldukları takdir ve hayranlık hissi şimdi bir kat daha fazlalaşmıştı. "Annenizin bu durumu sakın sizi üzmesin yavrucuğum" dedi. "Görüyorsunuz ya, onun bütün düşüncesi sizsiniz. En sevdiği varlığın başucunda bu derece büyük bir üzüntü içinde bulunduğunu bilmiş olsa kadıncağız kahrından ölür. Sonra siz imanlı bir kızsınız evladım. Her şeyden önce Allah'a tevekkül etmeniz ve böylesine kendinizi harap etmemeniz lazım değil mi ya?" Hilal'in başı hala önündeydi. Fakat doktorun sözleri ona iyice dokunmuştu. İslami şuurunda şüphe edilmesine asla razı olmazdı. Başını vakarla kaldırarak, "Benim üzüntümün ve gözyaşlarımın sebebini yanlış anlamış olacaksınız doktor bey" dedi. "Ben üzülüyorsam ve gözyaşı döküyorsam bu halim yüce Allah'ımıza tevekkülsüzlüğümüzden değil, bir evladın annesinin ızdırabı karşısında aynı ızdırabı çeker gibi elem ve ızdırap duyması icap ettiğini müdrik olduğumdandır. Zavallı anneciğim gece gündüz acılar içinde inleyip kıvranırken herhalde ben bu hali hissiz ve duygusuzcasına kayıtsız ve bigane karşılayacak değilim." Doktor Nazım, Hilal'i teselli maksadıyla söylemiş olduğu sözlerinden dolayı pişman olmuştu. Hilal haklıydı. Annesi bir haftadır gözlerinin önünde adeta ecelle pençeleşiyordu. Sonra şayet tevekkülü olmasaydı, bütün gününü Kur'an başında geçirir miydi hiç? Koltuklardan birine ilişirken yumuşak bir sesle, "Büyüklerin küçüklerden af dilemesi pek adet değildir. Ama babanız yerinde olan bu patavatsız amcanız sizden özür dilese, acep onu affeder misiniz?" dedi. Hilal doktorun bu büyüklüğü karşısında çok duygulanmıştı. Esasen boğazında düğümlenmiş olan hıçkırıklar birden boşanıverdi. Bu faziletli, bu âli cenap adama ne diyeceğini, nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Nihayet güçlükle, "Estağfurullah efendim," dedi. "Ortada özür dilenecek bir şey yok. Her şey küçük bir yanlış anlamadan ibaret." O sırada Feyza iğnenin tesiriyle biraz kendine gelmişti. Hilal'in hıçkırıklarını duyarak başını onun tarafına çevirdi ve hasta bitkin bir sesle sordu. "Nen var, niçin ağlıyorsun Hilal'im?" Hilal birden toparlandı ve hiçbir şeyim yok anneciğim. Sana öyle geldi, ağlamıyorum." "Peki kim var yanında, kiminle konuşuyordun?" Hilal annesinin yanına giderek onun yanan ellerini sevgiyle avuçları içine aldı. "Doktor bey buradalar anneciğim. Bir de hani ilk gece doktor beyle beraber gelen abi gelmiş. Onunla konuşuyordum." Feyza yerinden hafifçe doğrulmak için gayret sarf ettiyse de muvaffak olamadı. Başı büyük bir halsizlikle tekrar yastığın üzerine düştü. Bunu gören doktor Nazım ve Nusret birlikte hasta kadının başucuna geldiler. Feyza Nusret de bir müddet baktı ve birden hatırlarmışçasına "Evet hatırladım," dedi. Sonra her ikisine hitaben kesik kesik devam etti. "Her ikinizin de iyiliğini ömrüm oldukça unutmayacağım," dedi. "Allah sizi karşıma çıkarmasaydı ne olurdu bizim halimiz?" Ve ağlamaya başladı. Gözyaşları iri yağmur tanecikleri gibi yanaklarından yuvarlanmaktaydı. Doktor Nazım o her zamanki olgun babacan haliyle "Olmadı, olmadı işte bu," dedi. "Hani ne konuşmuştuk ilk akşam? Müminler kardeştirler dememiş miydik? Müminin derdiyle dertlenmeyen mümin değildir dememiş miydik? Sonra siz benim manevi kız kardeşim sayılırsınız dememiş miydim?" Elini Nusret'in omzuna koyarak devam etti. "Nusret'e gelince o da sizin bir evladınız sayılır. Kendisi imanlı bir gençtir. Doktorluk stajını bitireli 2 yıl oluyor. Sizinle bundan sonra sık sık meşgul olacak. Her ihtiyacınız, her istediğinizi kendisine çekinmeden söyleyebilirsiniz. Görüyorsunuz ya mesele hiç de öyle sizin büyüttüğünüz gibi değil. Hem biliyorsunuz üzüntü ve kuruntu hastalığınızın baş düşmanlarıdır."
"Biliyorum doktor bey, biliyorum. Ama elimde değil. Beni en ziyade üzen kızımın durumu."
"Neden? Ne var kızınızın durumunda? İşte tam arzu ettiğiniz gibi kızınız her an yanı başınızda." Feyza bir müddet konuşmadı. Yüzünde ızdırabın şiddetli olduğu anlaşılıyordu. Başını tekrar duvara doğru dönerken zor duyulacak bir sesle fısıldadı.
"Haklısınız doktor bey," dedi. "Halimden şikayet etmem büyük haksızlık olur. Yalnız yalvarırım bir büyüğü olarak ona çok nasihat edin. Gözümü ne zaman açsam elinde Kur'an, gözü yaşlı görüyorum kendisini. Sonra da çok da zayıfladı. Bir anne olarak yavrumun karşında günden güne eridiğini görmek çok acı geliyor bana."
Doktor Nazım Feyza'nın görmez tarafından gözlerini sitemle Hilal'e çevirdi ve "Aha görüyorsun ya" gibilerinden başını iki yana sallamaya başladı. Sonra tekrar Feyza'ya dönerek "Siz Hilal için hiç kendinizi üzmeyin Feyza Hanım," dedi. "Maşallah iştahı yerinde, gelen yemeklerin hepsini silip süpürüyor." Tekrar sitemle gülerek Hilal'e baktı. Genç kız başını önüne eğmiş suçlu bir çocuk gibi kızarmıştı. O vakte kadar hiç konuşmayan Nusret, Feyza'nın durumundan ve sözlerinden duygulanmış olacaktı ki doğrudan doğruya Hilal'e hitaben "Görüyorsunuz ya annenizin iyileşmesi, kendini bir an evvel toparlaması daha ziyade size bağlı Hilal Hanım. Hayatta anne hasretiyle büyümüş ve her an bu hasretle yanmış bir insan olarak size tavsiyem. Annenizin kıymetini bilmeniz, kendi üzüntü ve gözyaşlarınızla onu üzüp hırpalamamanızdır. İnsan o kıymetli varlığı bir kere kaybetti mi, bir daha onun yerini hiçbir şeyle dolduramıyor." Ve Hilal'in cevap vermesine fırsat vermeden sordu. "Söz veriyorsunuz değil mi? Artık gözyaşı akıtmayacak, annenizi üzmeyeceksiniz." Hilal sesi titreyerek, "Benden çok fazla zor şey istemenize rağmen söylediklerinizi yerine getirmeye gayret edeceğim efendim," dedi. "Yalnız, evet yalnız. Acaba daha çok sürer mi anneciğimin rahatsızlığı? Bu ızdırabı daha ne kadar devam eder dersiniz?" Hilal'in bu sualini Doktor Nazım cevaplandırdı. "Merak etmeyin küçüğüm," dedi. "Birkaç güne kalmaz tedaviye aynı ihtimamla devam edildiği takdirde hastalığın bu şiddetli dönemi atlatılmış olur. Çok değil, birkaç gün daha sabır gerek." Sonra Nusret'e dönerek, "Senin odan hazırlanmıştır küçük bey. Artık müsaade istesek de biraz istirahat etsen ne dersin?" Nusret, "Haklısınız abi, çıkalım artık," diyerek hafifçe Feyza'nın yatağına doğru eğildi ve "Müsaadenizle hanımefendi," dedi. "İnşallah burada kaldığım müddetçe sıhhate avdetiniz için bütün gayretimle çalışacağım."
Feyza ızdırap içinde kıvranmasına rağmen birden kalbinin hızlı hızlı çarptığını fark etti. Bu ses. Allah'ım diye için için sesleniyordu. Evet, ne kadar da benziyordu onun sesine. Sanki kulağının dibinde konuşan Bilal'di. Güçlükle başını çevirip Nusret'e baktı ve hemen kendini toparlayarak "Güle güle evladım," dedi. "İnşallah kısa zamanda iyileşirim de sizi fazla meşgul etmem." Nusret her zamanki nazik ve terbiyeli haliyle "Bizim için sizinle meşgul olmak bir şereftir hanımefendi," dedi. "Siz bu hususu düşünmeyin. Ancak bizim de temennimiz hastalığı kısa zamanda yenmenizdir ki bu da biliyorsunuz daha ziyade size bağlı bir husus. Siz kızınıza, kızınız size üzüldüğünüz müddetçe durumunuzda büyük bir değişiklik olması zayıf ihtimal." "Haklısınız yavrum. Hilal için üzülmem yersiz biliyorum ama analık işte. Ne dersiniz?" Nusret Hilal'e de iyi günler dileyerek Doktor Nazım Bey ile birlikte odadan ayrılırken kulaklarında Feyza'nın son sözleri giderek büyüyordu. Analık işte. Bu sözdeki ince ve derin manayı anasız yetişenden başkası pek bilemezdi. Koridorlarda sessizce ilerlerken gözlerinin önünde hatırlayamadığı annesinin hayalini canlandırmak istedi. Fakat heyhat, önünde sisler içinde silik birkaç şekilden başka bir şey göremiyordu. 41. ayrımın sonu, sayfa 451.